İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14, Haban 1403, Hicri Kameri Kiribül Evvel 1446 ve Miladi Takvimle 4 Kasım 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Avunçelikler, Trump ve Amerikan Başkanlık seçimleri, Matasya gelişmeleri ve İman Nuru isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İsrail saldırısında şehit olan askerlerin aileleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, güvenlik ve toprağımıza saldırıyı cevapsız bırakmaya çalıştı. 3 Kasım genel bildirisi, Amerika Siyonist rejimin suçlarına doğrudan ortaktır ifadeleri yer aldı. İran Adalet Bakanı Uluslararası İlişkilerden sorumlu yardımcısı, İran'ın kendini savunma hakkının saklı olduğunu belirtti. Ve Hizbullah işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki İlat Haşuar kasabasını füze yağmuruna tuttu. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Siyonistler tarafından şehit edilen 4 askerin ailesiyle görüştü. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede tüm şehitlere Allah katında ilahi nimetler sunulur. İran ordusu hava savunma birliklerinde görev yapan bu askerler, İslam dünyasının habis düşmanı Siyonist rejimle doğrudan çatışmada vatan ve milletimizi savunurken şehit düşmüştür. Bu yüzden bu azizlerin şehadetinin önemi ve değeri fazladır, dedi. İslam İnkılabı rehberi şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. İşgalci İsrail ordusu 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaları hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.
İran İslam Cumhurbaşkanı, İran'ın kendi topraklarının ihlalini cevapsız bırakmayacağını belirterek, İsrailli liderler hata yaptıkları takdirde sert bir karşılık alacaklarını biliyorlar, dedi. İran Peris Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkiyan, dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında 3 Kasım Küresel İstikbar ile Mücadele Milli Günü'nü anarken, bugün de milletin ve İslam devrimimizin tüm milli değerlerinin zulme, karşıtlık, bağımsızlık, adalet ve aynı zamanda fedakarlık ve barış talep özellikleri toplandığına işaretle, biz hiçbir zaman savaşı başlatmadık ve hiçbir ülkeye savaş tavsiyesinde bulunmadık. Bölgemiz dahil dünyanın farklı yerlerinde savaşları başlatan hep Amerika olmuştur ve bugün de Siyonist rejimin desteğiyle bölgede savaş ateşini yakmayı sürdürüyor açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan şunları kaydetti. Hükümetimizin çalışmalarının ilk gününde şehit Haniye'ye suikast düzenleyerek savaş başlatmaya çalışan Siyonist rejimdi ve bizim itidallı davranmamıza rağmen bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması ve masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla suçlarını yoğunlaştırdı, saldırganlığının ve suçluluğunun kapsamını Lübnan'a kadar genişletti.
İran Cumhurbaşkanı Gazze ve Lübnan'da binlerce mazlum ve masum kadın ve çocuğun Siyonist rejim tarafından öldürülmesi karşısında insan hakları savunucularının davranışlarını utanç verici olarak nitelendirerek hiçbir ülkenin kadınlarına, çocuklarına bomba, füze atmadık, hiçbir insani sudan, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakmadık. Ama onlar tüm bu insanlığa karşı suçları işlediler ve milletleri kendi taleplerine uymaya zorlamak için utanmadan İran'ı asılsız suçlamalarla suçluyorlar. Oysa bu boş bir hayalden ibarettir ve dünyanın özgür insanları hiçbir zaman zulme boyun eğmemiştir ve boyun eğmeyecektir diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'a karşı 8 yılda yatılan savaşta Amerika'nın Saddam rejimine kapsamlı desteğine değinerek Amerika'nın İran halkına yönelik hukuk dışı ve baskıcı tutumu günümüze kadar devam etmiştir dedi. İran'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Hamene 3 Kasım Pazar günü öğleden sonra X sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda küresel istikbar ile mücadele günü olan 3 Kasım İranlıların her türlü dış müdahaleden ve yabancı sultasından uzak, özgür ve onurlu bir yaşam sürdürme yönündeki kolektif kahramanca çabasının bir hatırlatıcısıdır ifadesine yer verdi. Sözcü Bekai mesajının devamında özellikle İran halkının ilk seçilmiş hükümetini deviren ve monarşi diktatörlüğünü yeniden canlandıran 23 Temmuz 1953'teki Amerikan-İngiliz darbesi başta olmak üzere halkımız Amerika'nın İran'a yönelik yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı müdahalelerinin uzun ve kara tarihini unutamaz vurgusunda bulunurken Amerika'nın İran'a karşı 8 yılda yatılan savaşta Saddam rejimine kapsamlı desteği, Amerika'nın İran milletine yönelik yasa dışı ve zalimane baskıları, insanlık karşıtı yaptırımlar ve Siyonist rejimin saldırganlığına destek de dahil olmak üzere günümüze kadar devam etmiştir ifadelerine yer verdi.
3 Kasım şanlı yürüyüşüne katılanlar, büyük şeytan Amerika'yı mazlumlara karşı yırtıcı bir kurt olarak Siyonist rejimin suçlarına doğrudan ortak olduğunu belirttiler. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün 3 Kasım yürüyüşüne katılanlar, Siyonist rejim ordusunun Gazze ve Lübnan halkına uyguladığı soykırımı kınayan bir bildiri yayınlayarak İslami direniş cephesine ve Gazze ve Lübnan halkının direnişine desteklerini açıkladılar ve Siyonizmin destekçilerini ve uluslararası toplumu soykırımcı İsrail rejimini desteklerken utanç verici sessizliklerine son vermeleri konusunda uyardılar. 3 Kasım'da ülke çapında düzenlenen küresel istikbar ile mücadele milli günü yürüyüşüne katılanlar, İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'nin önderliğinde ulusal ve devrimci birlik ve bütünlüğün korunmasını vurgulayarak, İran diplomatik sisteminin, Siyonist rejimin ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma konusundaki küstahlığına ve kesin cezasına yanıtını duyurma konusundaki cesur eylemlerini ve tutumlarını takdir ettiler. 3 Kasım'da ülke çapında düzenlenen yürüyüşe katılanlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma kabiliyetine tam bir güven duyarak ülkenin caydırıcılık gücünün eğitim, silah ve çeşitli gelişmelerle güçlendirilmesini ve artırılmasını talep ederek çocukları öldüren Siyonist rejimin eylemlerine güçlü tepki vermenin İran İslam Cumhuriyeti'nin doğal ve yasal hakkı olduğunu duyurdular. Hicri Şemsi takvimle 13 Ağban Pazar günü 3 Kasım 2024 İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel istikbar ile mücadele milli günüdür.
İran Adalet Bakanı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine işaretle, savunma hakkı İran İslam Cumhuriyeti için saklıdır ve mutlaka yöneticiler ve yetkililer doğru zamanda ve 3 önemli prensip olan zaruret, ayrılık ve orantılılık ilkesine uygun olarak Siyonist rejimin suçuna yanıt vermek için Birleşmiş Milletler Şartı'nın bu maddesinin kapasitesini kullanacak, dedi. Asker cöllerleyen İsrail rejiminin İran'a saldırısıyla ilgili Siyonist rejim akılsızca bir eylemle İran İslam Cumhuriyeti topraklarını ihlal etti ve bu olayın toplumsal ve genel atmosfer açısından toplumun zihinsel ve psikolojik sorunlarına, nizamı yöneticilerinin ve karar vericilerinin kararlarına hiçbir etkisi olmadığı gibi hukuki açıdan bakıldığında bu gaspçı ve saldırgan rejimin uluslararası suç davalarına yeni bir sayfa açılmıştır açıklamıştır. Bulundu. Siyonist rejimin bu eylemiyle gerçek vaat 1 ve 2 operasyonlar arasındaki farka ilişkinizi yerli ve yabancı medya gerçek vaat 1 ve 2 operasyonları gerçekleştirildiğinde İsrail rejiminin liderleri de dahil olmak üzere işgal altındaki topraklardaki halkın sığınaklara akın ettiğini yazdı. Ancak Siyonist rejimin saldırısı sırasında gece yarısı olmasına rağmen İranlılar çatılardan kameralarla durumu izliyordu. Halkın bu şekilde davranmasının hem iç hem de uluslararası alanda çok önemli bir mesajı var ve dünya İran halkının yıllardır savaş yaşadığını ve İsrail rejiminden korkmadığını bilmeli ifadesinin altını çizdi.
Lübnan İslami Direnişi, Siyonist rejimin hedeflerine yönelik 3 füze operasyonu düzenlediğini duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah'ı bu sabah ilk operasyonda Siyonist yerleşim yeri İlat Haşar'ı füze yağmuruna tuttu. Lübnan İslami Direnişi bu sabahki ikinci operasyonunda Şaal, Hatşur ve Delton adlı 3 Siyonist yerleşim birimini füze ile hedef aldı. Hizbullah bugün düzenlediği 3. operasyonda Miron üssünün hava gözetleme birimini çok sayıda füze ile imha etti. Ayrıca Lübnan Hizbullah Hareketi pazar günü yaptığı açıklamada İslami Direniş'in işgal altındaki Hayfa kentindeki Siyonist hava kuvvetlerine bağlı özel bir üssü birkaç füze ile hedef aldığını duyurdu. Bu üs hava kuvvetlerine bağlı olup Siyonist hava kuvvetlerinin uzman ve teknik uzmanlarına yönelik eğitim merkezini içermektedir. Lübnan Hizbullah Hareketi ayrıca pazar günü Hayfa'nın güneyindeki Eliakim askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu üs Siyonist ordunun kuzey bölgesinin komutasının bir dizi eğitim kışlasını ve alt gruplarını içeriyor. Lübnan Hizbullah'ı saldıran İHA'ların bu üstteki hedeflerini isabetli bir şekilde vurduğunu duyurdu. Pazar günü Lübnan İslami Direnişi, Siyonist düşmanın hedeflerine, teçhizatına, birliklerine, Siyonist yerleşim yerlerine ve askeri üslerine karşı 28 farklı operasyon gerçekleştirdi.
Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar bir kez daha Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi yaptılar. Şap kanalı muhabirimizden naklen verdiği haberinde Lübnan ve Filistin destekçileri İsveç, İngiltere, Fas, Japonya, Güney Kore ve Yemen ülkelerinde kitlesel gösteriler düzenleyerek Filistin ve Lübnan'a desteklerini ilan edenler özellikle Gazze şeridinde Siyonist işgal rejimin saldırıları ve cinayetlerini kınayarak Filistinlere yönelik soykırıma son verilmesini talep ettiler. Gösteriye katılanlar Lübnan ve Filistin bayrakları ve Lübnan'daki Hizbullah'ın eski genel sekreteri Şehit Seyit Hasan Nasrullah da dahil olmak üzere direniş liderlerinin resimlerini Amerikan ve Siyonist rejim karşı sloganlar içeren pankartlar taşıyarak anti-Siyonist sloganlar attılar. İstanbul'un Anvarlı Limanı'nda Siyonist'in şirketine gönderilen çok sayıda konteyneri taşıyan geminin gelmesinin onaylanması haberi ardından Filistin bayrağı taşıyan bir grup Türk vatandaşı da bu limanda toplandılar.
İsrail Ben Gurion Üniversitesi Başkanı Aksa Tufan operasyonundan bu yana Batılı ve Amerikan üniversiteler tarafından bu rejimin eğitim sistemine yönelik 300'den fazla boykot yapıldığını duyurdu. Sahab kanalının M Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre İsrail gazetesi Yediyot Aharonot işgal altındaki toprakların Beir el-Sabah bölgesinde Ben Gurion Üniversitesi Rektörü Daniel Chamovitz'in açıklamasını yayınlayarak şöyle yazdı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail eğitim sistemine karşı Avrupa ülkeleri Amerika ve Kanada tarafından 300'den fazla yaptırım vakası yaşandı.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada Siyonist rejime bağlı nakliye şirketlerinin hisselerinin başka şirket veya taraflara devredilmesinin Yemen'in bu şirket veya gemilere yönelik cezai tedbirlerini etkilemesi söz konusu değil dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Yahya Seri, elimizdeki bilgiler bazı İsrailli denizcilik şirketlerinin hisselerini veya varlıklarını başka denizcilik şirketlere sattığını veya başka isimler altında tescil ettiğini gösteriyor açıklamasında bulundu. Bu eylem Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu gemilere veya şirketlere yönelik cezai tedbirlerini yanıltmak ve atlatmak amacıyla gerçekleştirildi diyen Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri bu gemilerin mülkiyetindeki bu değişiklikleri veya Siyonist rejimin gemilerinin bayrağının değiştirilmesini tanımıyor ve bu rejimin şirket ve gemileriyle her türlü işbirliğine karşı uyarıda bulunuyor. Çünkü cezai tedbirleri yöneliktirler ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon alanından geçişleri yasaktır vurgusunda bulundu. Tuğgeneral Seri sözlerine şöyle devam etti. Siyonist rejim Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurana kadar Yemen Silahlı Kuvvetleri düşmana yönelik deniz ablukasına ve bu rejimin gemilerine veya işgal altındaki topraklara giden gemilere yönelik saldırılara devam edecek.
İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Sistan Belüçistan eyaletine bağlı Taftan olayında terör çetesinin elebaşının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MHB Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın güneydoğusunda 26 Ekim'de düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör rejiminin lideri etkisiz hale getirildi. İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazir el-Mahdi, Sistan Belüçistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Muntazir el-Mahdi açıklamasına göre Sistan Belüçistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör timinin lideri etkisiz hale getirildi.
Ve son haberimiz. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı E-Devlet, yapay zeka ve modern posta hizmetleri alanlarındaki çeşitli deneyimlerini Venezuela'ya aktarmaya hazır olduğunu duyurdu. Sahap haberine göre İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Balazquez ile Caracas'ta yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin yapay zeka alanındaki yeteneklerine dikkat çekerek bu yeteneklerin bilgi aktarımı alanında kullanılabileceğini ve yapay zekaya ilişkin deneyimin Venezuela'ya sağlanacağını vurguladı. İran Haberleşme Bakanı'nın açıkladığı diğer konular arasında Akıllı Devlet Hizmetleri Ulusal Penceresi açıklaması ve İran'ın posta hizmetlerinin yanı sıra bu pencereyi kullanarak E-Devlet küresel göstergelerinde 30 adımlık iyileştirme sağlaması da yer alırken bu deneyimleri Venezuela'ya aktarmaya hazır olduğu ifadeleri de yer aldı. İran'ın Venezuela'daki iletişim platformları ve ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesiyle ilgili bilgi ve altyapıyı paylaşma isteğini dile getiren Haşimi, İran'ın iletişim altyapısına yönelik siber saldırılarla başarılı bir şekilde mücadele etme konusunda yüksek kapasitesine de dikkat çekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1403, Hicri Kameri 2 Cemadülevvel 1446 ve Miladi 4 Kasım 2024 Pazartesi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1357 tarihinde İran halkının despot Şah rejimine karşı başlattığı mücadele ve kıyamı sırasında Şerif İmam Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. İstikbar güççülerinin önemli satılmış yandaşlarından olan Şerif İmami, İran'da İslam devrimi hareketinin dorukta olduğu bir sırada Şah rejiminin başbakanı olarak tayin edildi ve gerçek dışı yalan bir takım vaatlerle İslam devriminin gerçek yolundan sapmasına çalışıyordu. Şerif İmami'den sonra Azhari askeri hükümeti kurdu. Ancak İslam devriminin rahmetli lideri İmam Hümeyni, üstün zeka ve yüksek algılama gücüyle Pehlevi rejiminin entrikalarına karşı sert tepki gösterdi ve değişen başbakanların dünya istikbar devletleri başta olmak üzere Şah'ın satılmış piyonları olduklarını ilan etti ve halktan Şah rejiminin çökmesine kadar başlattıkları kıyamı sürdürmesini istedi. Zülhicce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1369 tarihinde İranlı ünlü araştırmacı Dr. Feramerz Aşuri Japonya'da bazı doğal maddelerde anti ışın özelliğini icat etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1392 tarihinde İran İslam Devrimi Hareketi'nin ilk mücadelecilerinden Habibullah Askeroğlu vefat etti. Hicri Şemsi 1311 yılında Tahran'ın Demavend kentinde dünyaya gelen Habibullah Askeroğlu 13 yaşındayken Ayetullah Kaşani liderliğinde siyasi faaliyetlere başladı ve 1327 yılında Ayetullah Kaşani'nin davetiyle Filistin milletinin desteklenmesi üzerine yapılan yürüyüşte tutuklandı. İmam Hümeyni'nin önderliğinde İslami hareketin başlamasıyla Habibullah Askeroğlu imamla tanıştı ve Kum'a gitti. Mutelefe heyetlerinin Hasan Ali Mansur'u infaz ettiği Hicri Şemsi 1343 yılında Habibullah Askeroğlu silah taşımak suçundan tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İslam devriminin zaferi ardından İslam Şura Meclisi'ne giren Habibullah Askeroğlu İmam Hümeyni Yardım Komitesi'nin kurulmasıyla bu kurumdaki temsilcisi seçildi. Hicri Şemsi 1369 yılında İslami Mu'telefe Derneği'nin kurulmasıyla bu derneğin genel sekreteri seçilen Habibullah Askeroğlu devrimden sonra Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi üyeliği, Veli Fakih'in İmam Hümeyni Yardım Komitesi'ndeki temsilcisi gibi görevleri üstlendi. Habibullah Askeroğlu Hicri Şemsi 14 Haban 1392 tarihinde 81 yaşındayken kalp krizi neticesinde vefat etti. Yıl önce Hicri Şemsi 14 Haban 1366 tarihinde ilk Tahran Uluslararası Kitap Fuarı faaliyete başladı. Adı geçen fuara dünyanın 32 ülkesinden 196 müessese ve yabancı yayıncı katıldı. Bu fuar her yıl Tahran'da düzenleniyor. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1392 tarihinde NASA'da çalışan İranlı ünlü ilk bilim adamı Ebul Kasım Gaffari vefat etti. 1929 yılında eğitimini bitirdikten sonra matematik ve fizik bilim dallarında Fransa'nın Nancy Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Bu İranlı bilim adamı doktorasını Sorbonne Üniversitesi'nden aldı. Doktor Gaffari dünyaca ünlü fizikçi Einstein ile birlikte araştırmalarda bulunuyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Müzik. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Özel, Erdoğan'ın açtığı dava hakkında konuştu. Bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak istiyorlar.
Star.
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de vahşi katliam.
Ve Yeni Asya.
Kayyım uygulaması demokrasiye aykırı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaloğlu, 2 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan, Bahçeli'nin yükselttiği çıtayı neden indirdi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması her şeyden önce iktidarın yapıp ettiklerine iyimserlik penceresinden bakmanın ne kadar yanıltıcı olduğunu gösterdi. Neydi o iyimserlik? 1. Özer'in evine baskın yapılan, sabah saatlerine kadar yeni bir kardeşlik iklimi yaratmak için Öcalan'a af dahil her türlü adım atarak ülkeyi büyük bir problemden kurtarmaya hazır oldukları kanaatiydi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2. Türkiye'de bir daha seçilmişlerin ve onu seçenlerin demokratik hakkına yan bakılmayacağı düşüncesiydi. 3. En önemlisi de senelerdin hukuku siyaset mühendisliği için kullanmayı alışkanlık haline getiren iktidarın ve ittifakın artık bundan vazgeçtiği ihtimaliydi. O kanaatler, düşünceler ve ihtimaller çarşamba sabahı buharlaştı. Hava eski aratacak kadar bozuldu. İlçesindeki iki oydan birini almış bir belediye başkanını sudan bahanelerle içeri atmak ve sadece kendisinin hak ettiği koltuğuna atanmış bir ismi oturtmak, zaten gerilemekte olan demokrasi bir adım daha geri götürdü. Bu tutuklamanın ciddi siyasi hedefleri olduğu ve bir yönüyle CHP'yi yaftalamak, bir yönüyle de hakkında siyasi yasak davası yürütmekte olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istinaf kararı öncesi darbe vurmak olduğu aşikardır. Malum, böyle sansasyonel siyasi tutuklamaların bir taşla çok kuşu hedef almak gibi bir tabiatı vardır. İktidar, Esenyurt olayında da bunu ziyadesiyle gözetiyor. CHP'yi ve İmamoğlu'nu PKK yaftalı bir baskıyla meşgul etmek, yaralamak, ülkenin asıl önemli problemlerinden uzak tutarak savunmada bırakmak niyeti gizlenemeyecek karar açık görünüyor. Sır değil, iktidar atmosferin sertleşmesi ve duman bulutunun kalınlaşmasını seviyor ve bundan fayda umuyor. Asıl kaygı verici olan da budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine atfedilen ve kendisinden umulan iyimserlik ve yumuşamaya prim vermeyip yol ve yöntem olarak sertlik ve güç kullanımından vazgeçmemesidir. Bildiği en iyi siyaset yapma biçiminden vazgeçmeyeceğini göstermesidir.
Ahmet Battal, 2 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "İktidara oyun mu oynanıyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefet hazırlıklarını yapıyor. Erken bir seçim kaçınılmaz gibi. Türkiye'yi değil, iktidarını sürdürmeyi önceleyen iktidar bloku da işin bir yerlerinde var. Bu denklemde en ilginç şeyler Meral Akşener ve yakın çevresindeki siyasetçilerde yaşanıyor. Yavuz Ağıralıoğlu'nun son kurucusu olduğu Anahtar Parti ve benzeri oluşumlar da bu bulanıklıktan nasibini alıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidarının aleyhine olması muhtemel böyle bir erken seçimden kaçabilmek ve fırsatını bulabilirse Erdoğan'a yeniden aday gösterebilmek için PKK ve Güneydoğu meselesinde bile yumuşama gösterileri yapan AK Parti-MHP koalisyonunun işi zorlaşıyor. Zira bir taraftan yine AK Parti'nin besleyip büyüttüğü muhalif milliyetçi siyaset bu projeyi engellemek için çalışıyor ve diğer yandan da o milliyetçilerin de devletteki kökü durumunda olan derin devlet ya da statüko bu projeyi reddediyor. Bu projenin üzerine birileri bir de yargı darbesiyle gelirse şaşırmayalım diye düşünüyordu ki yargı darbesi başka yerden geldi. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seyyar giyotin dediği yeni İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in yönettiği bir operasyonla tutuklanıp cezaevine konuldu ve üstüne üstlük kendisinin yerine hemencecik kayyım atandı. Dikkat! Bu Esenyurt, Hakkari'nin bir beldesi değil, İstanbul'un rant projesi olan Kanal İstanbul'un merkez ilçesi. Ahmet Özer, NTV'den okuduğumuz özgeçmişine göre genç, acemi, doldurulmaya müsait bir boş torba değil, dopdolu bir siyasetçi ve akademisyen. Böyle birinin PKK'lı olduğunu, bilhassa açılım teraneleri çalan eski plan iktidar tarafından yeniden döndürüldüğü bir dönemde iddia etmek tam bir saçmalık. Ama bu saçmalık siyasette kimin işine yarayacak ona bakmak lazım. Dosyayı ve isnat edilen suçlamanın delillerini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. İktidar medyası konuyla ilgili olarak biri bin yapıyor. Habbeyi kubbe yapıyor. Ve bu sırada doğru ile yanlışı iç içe geçirmeyi de başarıyor. Satır aralarındaki saçma bilgileri okuyunca bir parça tecrübe sahibi bir hukukçu olarak bu soruşturmadan bir şey çıkmaz diye biliyoruz. Bu soruşturma ve ardından açılacağı anlaşılan dava yıllar sonra nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu hamlenin bugünkü siyasete etkisi kanaatimizce oldukça farklı olacak. Bu haksızlığın CHP'nin ve muhalefetin daha da canlanmasına katkı yapacağı kesin. Adalet yürüyüşü ve benzeri atraksiyonlar beklenebilir. Daha şimdiden gençler arasında yapılan ufak anketler dahi bu soruşturmanın ve kayyım atama operasyonunun arka planında başka şeyler olduğunu düşünenlerin sayısının yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bu olay seçmen tarafından hukuksuzlukları pekiştiren bir uygulama olarak görülecek, AK Parti tarafından savunulamayacağı için iktidarın lehine değil aleyhine olacak. Dolayısıyla operasyonu planlayanlar bilerek ve isteyerek AK Parti, MHP'nin şimdiki Güneydoğu politikalarını ve siyasi gelecek hayallerini suya düşürecek bir şeyler yapmış oldular. Siyaset nehri hızlı akıyor. Temizlenen çıksın artık.
Tahran Radyosu.
Orhan Uğuroğlu 2 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde CHP'ye stratejik önerim var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erken seçim mi, ara seçim mi? Esenyurt Belediye Başkanı'nın hukuken değil siyaseten görevden alınıp tutuklanması üzerine CHP'de bu tartışma başladı. 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu formülü önerdi. Müzakere yok, mücadele var. Saray ve kullanışlı apartlarından kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir. Kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir. CHP Genel Başkanı Özgür Özen Esenyurt mitinginde çok sert yanıt verdi. Şimdi yeni bir oyun var. Anayasayı değiştirmenin yeni bir oyununu bulmuşlar. Bir takım sosyal medya hesaplarından hep birlikte şöyle yazıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
DEM Parti, CHP, muhalefet meclisten çekilsin. Sine-i millete dönün, erken seçim yapılsın. Sine-i millet erken seçim doğurmuyor. Ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar günü. Sen çekilmişsin, bir daha girmiyorsun. AK Parti ile MHP giriyor. 200 milletvekilinin yüzünü alıyor. Mevcut 320'nin üstüne ekliyor. 400 vekili alıyor. Ne sana, ne bana, ne başkasına ihtiyacı olmadan anayasayı değiştiriyor. Canı ne istiyorsa onu yapıyor. Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum. Sine-i millet demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçimdir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın. Ama biz erken seçim için ne gerekiyorsa onu yaptırmaya, sesimizi yükseltmeye hep beraber mecburuz. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu da oyunun hatta tuzağın bir parçası. Neyse ben aralarına girmeyeyim ve özele de Kılıçdaroğlu'na da farklı bir stratejiyi adım adım önereyim. Ara seçim için anayasanın 78. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerinin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir hükmü var. CHP'den tekrar seçilmesi gereken illerden sadece 30 milletvekili istifa eder. Mevcuttaki 7 eksik ile 37 bölgesinde 3 ay içinde ara seçim kararı alınır. Siyasi partiler yasasına göre istifa edenlerin yeniden aday olmalarına bir engel yoktur. Siyasi yasak giyotininin yıkılması için Ekrem İmamoğlu da İstanbul'dan milletvekili aday olur. Seçim takvimine göre adaylık başvurusu yapınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eder ve yerine bir CHP'li seçilir. Milletvekili dokunulmazlığı olan Ekrem İmamoğlu'nun erken ya da zamanında seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklanır. Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanır. 3 CHP'li milletvekili 30 Aralık'ta istifa etmeli ki ara seçim 30 Mart Pazar günü yapılsın. Ara seçimde 30 ve daha fazla CHP'li tekrar meclise girer.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Evangelikler,
Trump ve Amerikan başkanlık seçimleri.
Geçtiğimiz yıl Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere yönelik soykırım ve Amerika başkanlık seçimleri, Amerikan hükümetinin politikalarında evanjeliklerin etkisi konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
Şimdi hep birlikte bu konu üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi geçtiğimiz yıl Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere yönelik soykırım ve Amerika başkanlık seçimleri Amerikan hükümetinin politikalarında evanjeliklerin etkisi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Evanjelikler Amerika'daki aşırı sağ hareketin son noktasıdır. Onlar Protestanlığın bir kolu ve Amerika'daki en büyük Hristiyan mezhebidir. Bu mezhebin Amerika'daki rol ve konumunun siyaset ve medya çevreleri düzeyinde yeniden gündeme gelmesine neden olan şey Donald Trump'a verdikleri destektir. Trump kampanyasının en önemli fon sağlayıcılarından bazıları kilit Yahudi ve İsrail yanlısı evanjelik unsurlar arasında yer alıyor. Trump'ın kampanyasına yapılan mali katkılar İsrail yanlısı cumhuriyetçiler arasında artan gerilimi gösteriyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en İsrail dostu başkan olarak ilan ettiği geçmişinin diğer her türlü değerlendirmeye tercih edildiğine inanıyorlar.
Ben Samuels, geçen Nisan ayında Ares web sitesindeki bir notta şunları yazdı. Eski başkanın 2023'ün ikinci yarısındaki kampanyasının ana finansörleri arasında kampanyasına 5 milyon dolar katkıda bulunan Teksaslı petrol yöneticisi Tim Dunn adı görülüyor. Evanjelik bir Hristiyan olan Dunn, Cumhuriyetçi Parti'yi sağcı politikalara etmek için onlarca yıl harcadı. kendisi yerel cumhuriyetçi adaylara önemli bağışlar yapması ve dini eğilimleriyle tutarlı muhafazakar politikaları teşvik etmek için çeşitli gruplardan oluşan geniş bir ağla birlikte çalışmasıyla tanınıyor. Harris köşe yazarı Ben Samuels, Donald Trump'a verilen evangelik desteğin küçük bir kısmına dikkat çekti ve Amerikan başkanlık seçimi yaklaştıkça bu desteklerin daha da genişlediğini belirtiyor.
Evangelizm kelimesi kutsal kitaba dönmek anlamına gelir. Burada kutsal kitaptan sadece İncil kastedilmemektedir. Aksine aynı zamanda Yahudilerin kutsal kitabı olarak kabul edilen eski ahittir. Protestan dininin bu koluna göre Hristiyanlık eninde sonunda dünyaya hakim olacak ve ondan sonra da kıyamet gelecektir. Ancak normal süreçte bu zaman alıcı olabilir. Bu nedenle evangeliklerin bu süreci hızlandırması gerekiyor. Evangelikleri Hristiyanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri Yahudilerin seçilmiş halk oldukları inancı, vaat edilen topraklar hakkında kendilerinin hak sahibi olmaları ve bu amaca ulaşabilmek için Hristiyanların onlara destek vermesinin gerekliliğidir. Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönüşünden sonra Mesih'in zuhur edeceğine inanan evangelikler, Yahudilerin Filistin'e dönüşünün sebebi olan Siyonistlerle bağlantılıdırlar ve tahminlerinin gerçekleşmesi için Trump'ın zaferini gerekli görüyorlar.
Evangeliklerin öğretilerine göre Romalıların ikinci tapınağı yıktı. Miladi 70'li yıllardan bu yana Mescid-i Aksa'da Yahudi tapınağı bulunmuyor. Fakat Yeni Ahit'in son kitabı olan Daniel, Matta gibi kitaplarda ve Selaniklilere ikinci mektupta yer alan kehanetlere göre üçüncü tapınak Kudüs'te inşa edilecek ve bu tapınağın inşası kıyameti getirecektir. Bazı evangelikler Filistin topraklarında Araplar ile İsrail arasındaki çatışmayı kutsal kitaplarda bahsedilen önceden belirlenmiş bir geçiş aşaması olarak görüyorlar. Yahudilerin kutsal topraklara dönüşüne inanıyorlar ve İsrail'de ne kadar çok Yahudi varsa Mesih'in o kadar erken görüneceğine inanıyorlar. Savaşın ve büyük yıkımın ortaya çıkma aşamasına gelmesini kaçınılmaz bir olay olarak görüyor. Hatta bu temelde uluslararası düzeyde barışı tesis etmeye yönelik bazı tedbirlere bile karşı çıkıyorlar. Yahudilerin vaat edilen topraklara dönüşü, evangeliklerin Siyonist Yahudilikle ortak noktasıdır.
Bu nedenle ağırlıklı olarak Siyonist Hristiyanlık kolundan olan Amerikalı siyasetçiler ile Siyonist Yahudilik arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Joe Biden, Aksa Tufanı operasyonundan sonra sahte İsrail hükümetiyle dayanışmasını ifade etmek için gururla kendisini Siyonist olarak nitelendirdi. Yahudi Siyonistler ve Siyonist evangelikler, Siyonist rejimin her yönden desteklenmesi konusunda Amerikan politikalarında etkili bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Donald Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki başkanlık dönemindeki kararı Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına dayanmaktadır. Ve İsrail'de yaşayan Yahudilerin yanı sıra Amerikan Büyükelçiliğinin de Tel Aviv'den bu şehre taşınması kararı bir başka halkı da sevindirdi. Bu kişiler Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla dünyanın sona ereceğini, kıyamet aşamasının başlayacağına ve sonunda İsa'nın yeryüzüne döneceğine inanan evangelikler veya evangelik kilisesinin takipçileridir.
Evangelikler dünyaya sevgiyi, dostluğu ve insanlığı aşıladıklarını iddia ediyorlar. Ancak hem tarih boyunca hem de özellikle günümüzde gösterdikleri performans tüm bu iddiaları yalanlamaktadır.
Siyonistlerin son 76 yılda Filistin topraklarında işlediği suçların ve son bir yılda Gazze'de Filistinlilere uygulanan soykırımın dostluk, sevgi ve insanlık severlikle bir ilgisi var mı? Evanjelik grupların hakim inancına göre 1948 yılında gayrimeşru İsrail rejiminin kurulması İncil'in 3000 yıl önceki kehanetlerinin tezahürüdür. Ve bu grup için kıyamet olaylarının yaşanması sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Hristiyan Siyonist grupların liderlerine göre İsrail'in Siyonist hükümetinin eylemlerine karşı her türlü eleştiri ve protesto yasaktır. Çünkü bunlar seçilmiş millettir ve Allah İbrahim'le yaptığı antlaşmada onlara sonsuz izzet vermiştir. Bu nedenle evanjeliklere Siyonist Hristiyanlık deniyor. Çünkü onlar kehanet aracını kullanarak kendi stratejik amaçları doğrultusunda sahte bir İsrail devleti kurmanın ana destekçilerinden biridir.
Trump ve arkadaş çevresi evanjeliklerin zamanın sonu algılarına dayanarak kendilerini özel bir kişi olarak görme yanılsamasına sahiptir. Trump'ın üstünlük arayışı eğilimleri Amerikan toplumunu kutuplaştırdı ve derin bir bölünmeye neden oldu. Trump'ı başkanlık seçiminin son turuna getiren yol parti içi yeterlilik ve sağlıklı rekabet değildi. Siyonist Yahudilerin ve evanjelik olarak bilinen Hristiyan Siyonistlerin mali, siyasi ve medya destekleriydi. Peygamberler insan toplumlarında tevhidin, ilahi rahmetin, adaletin ve hayırseverliğin müjdecileri olmuşlardır. Siyonistlerin ve evanjeliklerin eski ahitte işaret ettikleri şey, Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamın öğretilerindeki tahrifler ve çarpıtmalardır. Hatta dünya Katoliklerinin lideri olan Papa bile bu kıyamet algısına karşı çıkıyor ve defalarca Gazze'deki Siyonist suçlara son verilmesi çağrısında bulunuyor.
Kur'an-ı Kerim'in öğretisine göre ahir zamanda zafer mazlumların olacaktır. Allah'ın adalet ve hayırseverlik yolunda ilerleyen kullarına yönelik bu vaadi Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Biz ise o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyorduk. Ehlibeyt imamlarının 4. imamı Hazreti Zeynül Abidin Aleyhisselam'dan bir rivayette şöyle anlatılıyor. Muhammed'i bir müjde ve hakikatin uyarıcısı kılana yemin ederim ki aramızda salih olanlar Musa ve onun takipçileri gibi Ehl-i Beyt ve onların takipçileridir. De bizim düşmanlarımız ve onların takipçileri de Firavun ve onun takipçileri gibidir.
Değerli dinleyiciler, evanjeliklerin Amerika başkanlık seçimleri üzerindeki etkilerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.rep.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah yeni genel sekreteri olarak atanması,
Lübnan ve Gazze'de ateşkes anlaşması olasılığı,
Siyonist rejimin Lübnan'da kendi can kayıpları hakkındaki açıklaması,
Irak'tan meclis başkanının seçilmesi
ve işgal altındaki topraklardan ters göçün artması.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan başlıca önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Şeyh Naim Kasım, geçen hafta Lübnan'da Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçildi. Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesinden bir ay sonra Hizbullah, Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan direnişinin yeni genel sekreteri olarak seçildiğini duyuran bir bildiri yayımlayarak, Hizbullah Konseyi mübarek bayrağını bu yönde taşıyacak olan Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçilmesini kabul etti açıklamasında bulundu. Şeyh Naim Kasım'ın Emel ve Hizbullah olmak üzere iki harekette örgütsel çalışma geçmişi var. Kendisi Lübnan'da hem Emel hareketinin kurulmasında hem de Hizbullah'ın kurulmasında rol oynayan isimlerden biridir. Bu önemli örgütsel özellik Şeyh Naim Kasım'ı Lübnan Hizbullah'ın yapısal ve askeri gücünü yeniden tanımlama yeteneğine sahip kılıyor.
Şeyh Naim Kasım'ın Lübnan'da Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak seçilmesinin bir diğer önemli yanı da bu eylemin Siyonist rejime karşı mücadeleyi sürdürdüğünü ve bu rejimle mücadeleyi en önemli ilkelerinden biri olarak gördüğünü gösteriyor. Şeyh Naim Kasım'ın kişiliği ve 30 yılı aşkın Lübnan Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmasının yanı sıra 1993, 1996, 2000 ve 2006 yıllarında 4 savaşa katılma tecrübesi Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın görev süresi boyunca Kudüs'teki işgal rejimine karşı mücadelede Seyyid Hasan Nasrullah'ın yolunu sürdüreceği ve direniş ekseninde aktif rol oynayacağını gösteriyor.
Bu bağlamda Şeyh Naim Kasım, Hizbullah Genel Sekreteri olarak yaptığı ilk konuşmasında şunları vurguladı. Benim çalışma planım Sayın Nasrullah'ın planını ve talimatlarını her alanda sürdürmektir. Gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda ele alacağız ve bunlara ilişkin tutumlarımızı açıklayacağız. Hizbullah'ın yeni genel sekreteri direnişi Seyyid Abbas el-Musavi ve diğerlerinin bıraktığı bir güven yükü olarak değerlendirdi ve bunun kendi görevi ve direnişi korumanın temel emri olacağını belirtti.
Asya bölgesinde geçtiğimiz haftanın bir diğer olayı da Lübnan ve Gazze'de ateşkes anlaşması olasılığına ilişkin haberlerin yayınlanmasıydı. Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi Amos Hochstein, İsrail Lübnan'a yönelik saldırganlığın başlamasından bu yana ilk kez Beyrut'a giderek ilerleme hükümeti Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Buna rağmen ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığına dair bir işaret yok. Hatta Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri bile Netanyahu'nun ateşkes arayışında olmadığını ifade etti.
Siyonist düşmanla mücadele ilişkin gelişmeleri ve ateşkese ilişkin alınan tedbirleri anlatan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri şunları söyledi. Lübnan'ın sonuçları tahmin etme konusundaki resmi şüphelerine rağmen 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını ve Lübnan ordusunun güneye konuşlandırılmasını da içeren ateşkes hakkında Amerikan elçisi Amos Hochstein ile tartışılan tüm genel çizgileri hatırlamamız gerekiyor. Nebih Berri, El Şarkıl Avsat gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi. 1701 sayılı kararın metnini değiştirmeye niyetimiz yok ve bu karar daha önce yazıldığı gibi kalmalı ve biz onun tek bir kelimesini dahi değiştirmeye niyetimiz yok.
Üst düzey Lübnanlı yetkili ateşkes, ordunun Güney Lübnan'a konuşlandırılması ve 1701 sayılı kararın uygulanması ile ilgili tüm hususları doğru bir şekilde yerine getirdiğimizi vurguladık. Ve Hochstein'in Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ile anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Ve eğer kabul ederlerse Lübnan anlaşmaya uymaya hazırdır. Söz konusu anlaşmanın uygulanması için gerekli garantilerin sağlanması şartıyla şeklinde konuştu. Ebih Berri topun artık Netanyahu sahasında olduğunu ve Holstein'le varılan mutabakatı takip etmeye istekli olup olmadığı ya da geçmişte yaptığı gibi herhangi bir anlaşmadan geri dönmek isteyip istemediğini, belli olmadığını, Lübnan'ın ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, yinelediklerini söyledi.
Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'la savaşı alanında geçtiğimiz hafta yaşanan olaylardan bir diğeri de Siyonistlerin bu rejimin ölü ve yaralı sayılarına ilişkin resmi haber yayımlaması oldu. Rejim ordusu Ekim ayında 79 askerin öldürüldüğünü ve yaralandığını resmen açıkladı. Tabii ki ölü sayısı bu rakamlardan daha fazla ve Siyonist olmayan kaynaklardan gelen haberler İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki çatışmalarda 90 ölü ve 750 yaralı bıraktığını gösteriyor. Bu arada İbrani medyası Gazze şeridindeki savaşın başlangıcından bu yana 12 binden fazla engellinin İsrail ordusunun elinde kaldığını ve bunların çoğunun rehabilitasyon merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.
Siyonist Radyo geçtiğimiz salı günü yayınladığı bir raporda bu askerlerin 2/3'ünü fiziksel engelli, yarısının ise zihinsel sorunlarla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Bu haber Yediot Ahronot gazetesinin sadece bir ay içinde Lübnan'daki savaş cephesinden 900'den fazla İsrail askerinin hastaneye kaldırıldığını duyurduğu bir sırada yayınlandı. Söz konusu gazeteye göre Lübnan'da kara ilerlemesinin başlangıcından bu yana her ay yaklaşık 1000 İsrail askeri hastaneye kaldırılıyor. Böylelikle İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki kara ilerlemesi sonrası yaralananların sayısı önceki aylara göre %50 oranında arttı. Gazete muhabiri 1500'den fazla İsrail askerinin iki kez veya daha fazla yaralandığını, yaralıların her birinin bakım ve rehabilitasyon maliyetinin yaklaşık 150 bin şekel olduğunu duyurdu.
Bu resmi haberlerin yayımlanmasıyla eş zamanlı olarak Benjamin Netanyahu da İsrail'in ciddi baskı altında olduğunu itiraf etti. İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun rejime büyük maliyetler dayattığını söyledi. Tel Aviv'e karşı uluslararası ve yerli baskıların varlığına dikkat çeken Netanyahu, savaşın kolay bir iş olmadığını ve bu rejimin iç ve yabancı baskılara direndiğini söyledi. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyeceksiniz.
İsrail gerçekten artık azgınlaşması ve artık yani bu savaşın uzanması psikolojik bir saldırgan haline gelmiş. Ruhari ile beraber hareket edip yani artık Birleşmiş Milletler'in yani uygun yasakladığı ve savaş esnasında saldırı yapılmaması önündeki bütün hedefler tanımaksızın bir tüm net saldırı düzenliyor. Bu da İsrail'in savaştaki psikolojisinin göstergesidir. Bugün sivil halka yönelik bütün yaşam alanlarına saldırı artık topyekün bir yok etme, soykırım saldırısına dönüşmüştür. Bu saldırıların devamı artık İsrail'in önlenmesi ve İsrail'in bu tür saldırıların önüne geçilmesi gerektiği durumu yaşanıyor ve bu saldırılar devam ettikçe insanlık adına bütün değerlerin ayaklar altına alındığı bir durum yaşanıyor. Bu duruma seyirci kalmak, bu durumu ses çıkarmamak insanlık açısından büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ve bu nedenle bugün İsrail'e daha önce saldırılardan beraber hareket eden ülkeler de artık İsrail'in bu tür saldırılarını savunacak bir yanı da kalmadı. Yani bu yönlü bir saldırının devamı ileriki dönemlerde artık kitlesel olarak halk tarafında, kamuoyu tarafında kendi devletlerine yönelik tepkilerin de artacağı görülmektedir. Nitekim İsrail içinde de bu tür saldırıları kabul etmeyen, insani duygularıyla hareket eden kesimlerin de bu yönlü tepkilere karşı çıktığı görülmektedir. Ve bu tepkilerin farklı bir alana çıkması gerekiyor. Caydırıcı olması lazım ve bir fiil olarak İsrail'in önüne geçmeye pratikte bir takım adımların atılması gerekiyor.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Batı Asya bölgesinde geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından bir diğeri de Irak parlamentosunun yeni başkanının seçilmesiydi. Mahmut el-Meşhedani 4 seçimin ardından nihayet Irak parlamentosu başkanı seçildi. Meşhedani, İsavi ile yapılan rekabette 155 oy kullandı. Meşhedani ilk tur seçimde 140 oy aldı ve İsavi'nin oyu değişmeden %34'te kaldı. Yasaya göre Irak'ta parlamento seçimleri gelecek yıl yapılacak. Dolayısıyla bu dönemde el-Meşhedani bu görevde yalnızca bir yıl kalacak.
İsrail'in Kanal 12'si Aksa Tufanı operasyonunun çoğu Siyonist'in İsrail'e olan güvenini kaybetmesine ve işgal altındaki Filistin'i yaşanacak güvenli bir yer olarak görmemesine neden olduğunu aktardı. Esasen Siyonist rejimin son 80 yılda yaşadığı en önemli sorunlardan biri yerli halkın yokluğu olmuştur. Nüfus sorununu telafi etmek için Siyonist rejim dünyanın her yerindeki Yahudileri işgal altındaki topraklara göç etmeye teşvik etti. Refah ve güvenlik, Siyonistlerin dünyanın her yerindeki Yahudilere işgal altındaki topraklara göç etmeleri için verdikleri iki sözdür. Ancak savaş sorunu ve yaygın güvensizlik, işgal altındaki topraklara yerleşen nüfusun büyük bir bölümünün her zaman işgal altındaki topraklara göç ettikleri ülkelere dönmeyi düşünmelerine neden olmuştur.
Geçtiğimiz bir yılda Siyonist rejimin Gazze halkına ve geçtiğimiz ayda Lübnan'a karşı uyguladığı soykırım güvenlik ve refah hayalini yerle bir etti. Çünkü Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak Filistin ve Lübnan'daki direniş grupları işgal altındaki bölgelere defalarca saldırdılar. Bu da yaygın ve artan güvensizliğe yol açtı. Dolayısıyla sahte İsrail rejiminin 80. yıl dönümü arifesinde işgal altındaki topraklardan tersine göçün büyük bir kısmı rejimin direniş gruplarıyla sık sık yaptığı savaşlardan kaynaklanıyor. Siyonist rejimi sürekli kundaklamaları nedeniyle işgal altındaki topraklara gölge düşüren güvensizlik etkilerini her geçen gün daha fazla gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ve 7 Ekim operasyonundan sonra yarım milyon Siyonist işgal altındaki toprakları terk etti. İbranice yayınlanan Jerusalem Post gazetesi yayınladığı haberde Siyonist rejimin tarihinin en büyük tersine göç dalgasına tanık olduğunu, bu yılın ilk 7 ayında 40.600 kişinin işgal altındaki toprakları terk ettiğini itiraf etti.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı www.parstoday.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 19. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelliğ ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliğler fıtratları harekete geçirebilmelidir."
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han, eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han, eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor: "Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu." İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişin başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor: "Hristiyan ruhaniler de bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu."
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor: "Sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum. Ta ki sonunda Rusça'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti."
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor: "Merak etmiştim. neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi, kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadınla erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus Bayan Müslüman Saadet Han Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahhabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım. Ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesine niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han, İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayet erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor. Ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu, birçok Müslümanın İslam peygamberinin pak ehli beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste ehli beyti Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve Ehl-i Beyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar, diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'e Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece İlkin bir komünist olan ve Müslüman olunca İlkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt mektebinde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini, beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonistler tarafından şehit edilen 4 askerin ailesi ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kendi topraklarının ihlalini cevapsız bırakmayacağını belirterek, İsrail'li liderler hata yaptıkları takdirde sert bir karşılık alacaklarını biliyorlar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'a karşı 8 yılda yatılan savaşta Amerika'nın Saddam rejimine kapsamlı desteğine değinerek, Amerika'nın İran halkına yönelik hukuk dışı ve baskıcı tutumu günümüze kadar devam etmiştir, dedi. 3 Kasım şanlı yürüyüşüne katılanlar, büyük şeytan Amerika'yı mazlumlara karşı yırtıcı bir kurt olarak Siyonist rejimin suçlarına doğrudan ortak olduğunu belirttiler. İran Adalet Bakanı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, İran'ın kendi hakkını savunma hakkının saklı olduğunu belirtti. Lübnan İslami Direnişi, Siyonist rejiminin hedeflerine yönelik 3 füze operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar bir kez daha Filistin ve Lübnan'a destek gösterileri düzenlediler. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।